Ayrım Altı, Duman Olan Adam, May Siyoval, Sayfa 75. Delikanlı bir kart dosyası çekmecesini açıp aramaya başladı. Martin Beck bekledi. İçinden sigara içmek geldi, ceplerini yokladı ama sigaraları geri dönüş olmayan bir şekilde bitmişti. "Burada," dedi delikanlı çekmeceden bir kart çıkarıp. "Alf Mattson." "Aa evet, İsveçliymiş. Dediğiniz gibi 22 Temmuz gecesi kalmış." "O geceden sonra bir daha burada kalmamış mı?"
"Hayır, sonrasında kalmamış. Ama Mayıs sonunda birkaç gün kalmış, ben gelmeden önce. O sıralar finallere giriyordum."
Martin Beck kartı alıp baktı. Alf Mattson otelde 25-28 Mayıs tarihleri arasında kalmıştı. "O zaman kim nöbetçiydi?"
Delikanlı düşünüp taşındı. Ardından "Steffi'dir," dedi. "Ya da burada benden önce çalışan adam olabilir. Adını cidden çıkaramıyorum."
"Steffi," dedi Martin Beck, "bu çocuk hala burada çalışıyor mu?"
"Kız," dedi delikanlı, "kızın asıl adı Stefania. Evet, o ve ben vardiyalı çalışıyoruz."
"Kaçta gelecek?"
"Çoktan gelmiş olmalı, yani odasındadır. O burada, otelde yaşıyor zaten. Ama bu hafta gececi, o yüzden herhalde uyuyordur."
"Öğrenebilir misin?" diye sordu Martin Beck. "Uyumuyorsa onunla konuşmak istiyorum." Delikanlı ahizeyi kaldırıp bir numara çevirdi. Bir süre sonra ahizeyi yerine koydu.
Cevap veren yok.
Masanın katlanır kapağını kaldırıp dışarı çıktı.
"Odasında mı diye bakayım," dedi. "Bir dakika."
Asansöre bindi ve Martin Beck sinyal lambasından asansörün ikinci katta durduğunu gördü. Bir süre sonra tekrar aşağı indi.
"Oda arkadaşı dışarıda güneşlendiğini söyledi. Bir dakika bekleyin, ben hemen çağırıyorum."
Çocuk lobide gözden kayboldu. Bir saniye sonra kızla beraber yeniden göründü. Kız ufak tefek ve tombuldu. Ayağına sandalet ve bikini, üstüne dama desenli pamuklu sabahlık giymişti. Sabahlığın düğmelerini ilikleyerek Martin Beck'e doğru yaklaştı.
"Rahatınızı bozduğum için özür dilerim," dedi Martin Beck. "Önemli değil," dedi Steffi denen kız. "Nasıl yardımcı olabilirim?"
Martin Beck kıza Mayıs ayında o akşamlar nöbetçi miydi diye sordu. Kız resepsiyonun arkasına geçti. Siyah ciltli deftere bakıp başıyı da onayladı.
"Evet," dedi, "ama gündüzleri."
Martin Beck ona Alf Mattson'un pasaportunu gösterdi.
"İsveçli mi?" diye sordu kız bakışlarını bir de kaldırmadan.
"Evet," dedi Martin Beck, "gazeteci." Martin Beck kıza bakarak bekledi. Kız pasaport fotoğrafını inceledi de inceledi, sonra başını yana eğdi.
"Evet," dedi tereddütle, "evet, galiba hatırlıyorum. İlk başta 3 yataklı bir odada yalnızdı. Sonra bir Rus grubu geldi, o yüzden onu başka bir odaya almak zorunda kaldım. Yeni odasında telefon olmadığını görünce çok sinirlendi. Bütün odalarımızda telefon yok bizim. Telefonum yok diye o kadar yaygara kopardı ki sonunda telefona ihtiyacı olmayan başka birisiyle odasını değiştirttim."
Kız pasaportu kapatıp masaya koydu.
"Eğer oysa," dedi, "bu fotoğraf pek iyi değil."
"Odasına ziyaretçi geldi mi, hatırlıyor musun, ya da onu aradılar mı?"
"Bir kadın birkaç defa aradı galiba ama emin değilim," dedi Steffi.
Martin Beck bir süre derin derin düşünüp "onun hakkında hatırladığın başka bir şey var mı?" diye sordu. Kız başını sağa sola çevirdi.
"Yanında daktilosu vardı, bundan eminim ve çok iyi giyimliydi. Yoksa başka özel bir ayrıntı hatırlamıyorum."
Martin Beck pasaportu tekrar cebine koyup sigarasının bittiğini hatırladı. "Buradan bir paket sigara alabilir miyim?" dedi. Kız öne eğilip çekmeceye baktı.
"Kesinlikle," dedi, "ama sadece terv var."
Üstünde uzun uzun dumanlar çıkan baca resimli gri kağıttan yapılma paketi alırken "olsun," dedi Martin Beck. Bir banknot çıkarıp "üstü kalsın," dedi. Sonra masada duran bir not defteriyle tükenmez kalemi aldı. Adını, otelinin adını yazdı ve kağıdı yırtıp Steffi'ye verdi.
"Eğer aklına başka bir şey gelirse lütfen beni ara, olur mu?"
Steffi kaşlarını çatarak kağıda baktı.
"Sen bu notu yazarken başka bir şey hatırladım," dedi. "Sanırım Uypeş'teki bir adresi soran da bu İsveçliydi. Belki de değildir ama %100 emin değilim. Belki başka bir misafirdi. Onun için küçük bir harita çizmiştim."
Sustu ve Martin Beck kızı bekledi.
"Hangi sokağa sorduğunu hatırlıyorum ama bina numarasını hatırlamıyorum. Halam o sokakta oturuyor da oradan hatırlıyorum."
Martin Beck not defterini kıza doğru itti. "Bana bir iyilik yapıp o sokağın adını yazar mısın?" Martin Beck otelden çıkınca elindeki kağıda baktı. "Venetianer Ut.
Kağıdı cebine soktu, bir terv yaktı ve uzun adımlarla nehre doğru yürümeye başladı.
10. Bölüm. 8 Ağustos pazartesi günüydü. Martin Beck telefonun çalmasıyla uyandı. Uyku mahmuru haliyle dirseğinin üstünde doğruldu. Ahizeyi el yordamıyla kulağına götürünce telefondaki operatörün anlamadığı bir şeyler mırıldanışını dinledi. Ardından tanıdık bir ses duydu. Alo. Martin Beck şaşkınlıktan küçük dilini yuttuğu için cevap vermeyi unuttu.
Alo, orada mısın?
Kohlberg sanki yan odadan arıyormuş gibi sesi net işitiliyordu.
Neredesin? Ofisteyim tabii ki. Saat 9'u çeyrek geçiyor. Hala yatakta horluyorsan sakın bana söyleme.
Oralarda hava nasıl diye sordu Martin Beck. Ardından söylediği şeyin saçmalığını anlayarak suspus durdu.
Yağmur yağıyor dedi Kohlberg şüpheyle, ama o yüzden aramadım. Hasta falan mısın?
Martin Beck doğrulup yatağın kenarına oturmayı başardı ve üstünde fabrika resmi olan o değişik Macar sigaralarından birini yaktı.
Hayır, ne istiyorsun? Buralarda biraz ortalığı karıştırıp durdum. Alf Mattson pek hoş bir tipe benzemiyor.
Nasıl yani?
Genelde benim kapıldığım izlenim bu. Tek kelimeyle bildiğin koca dallamanın tekiymiş.
Bunu söylemek için mi aradın?
Hayır, aslında sadece bilmen gereken bir şey olduğunu düşündüm. Cumartesi günü işim gücüm yoktu, o yüzden o bara gittim, Tankard'a.
Dinle, sen yine de fazla burnunu sokma. Resmi anlamda bu davadan haberin bile yok. Burada olduğumu da bilmiyorsun ayrıca.
Kohlberg gücenmiş gibi konuştu. Beni gerizekalı mı sanıyorsun?
Sadece arada bir, dedi Martin Beck dostça bir tavırla.
Kimseyle konuşmadım. Şu çetenin yanındaki masada oturup kafaları çekişlerine kulak misafir oldum, o kadar. 5 saat boyunca. Bitirdikleri şişelerin haddi hesabı yoktu cidden.
Telefon operatörü araya girip anlaşılmaz bir şeyler söyledi.
Devlet sayende iflas edecek dedi Martin Beck. Hayırdır, baklayı çıkar artık. Adamlar Alfie'yi ortalarına aldı, çekiştire çekiştire bitiremedi. Adama Alfie diyorlarmış. Hepsi birbirinin arkasından verip veriştiren tiplerden. Aralarından biri kalkıp gitmeye gör, diğerleri hemen arkasından başlıyor.
Sadede gelsen diyorum.
Molin denen tip en beteri. Sana anlatmak için aradığım konuyu da o açtı zaten. İğrenç ama topu yalan olmayabilir.
Hadi ama Leonard, biraz kısa kes.
Söyleyene bak. Her neyse, Mattson son zamanlarda Macaristan'a dadanmış. Çünkü orada bir kız arkadaşı varmış. Stockholm'de spor muhabirliği yaparken bir uluslararası spor toplantısında mıdır nedir tanıştığı küçük çaplı bir koşucuymuş. Adam hala karısıyla yaşıyorken hem de. Bir de dediler ki büyük ihtimalle Prag, Berlin vesaire gibi gezilerini de kız orada yarıştayken buluşsunlar diye aynı tarihlere denk getiriyormuş.
Bence pek muhtemel değil. Kadın koşucular kilit altında tutulur genelde.
Sen duy da inanma işte.
Teşekkürler dedi Martin Beck en ufak bir heyecana kapılmadan. Hoşça kal.
Bir saniye, daha bitirmedim. Kadının adını hiç anmadılar. Bildiklerini bile sanmıyorum. Ama öyle çok ayrıntıya girdiler ki ben kendi çapımda... Evet, dün de yağmurluydu.
Leonard dedi Martin Beck çaresizce.
Dün zar zor Kraliyet Kütüphanesi'ne girdim. Bütün gün orada oturup yarışçılara baktım. Çıkarabildiğim kadarıyla tek bir kadın olabilir. Adını heceleyeceğim.
Martin Beck başucu lambasını açıp harfleri Budapeşt haritasının köşesine not etti.
A, R, I, B, Ö, K, K. Yazdın mı dedi Kohlberg.
Elbette.
Aslında Alman ama Macar vatandaşı. Nerede oturduğunu bilmiyorum. Adını doğru hecelediğimden emin bile değilim. Pek meşhur değil. Geçen yıl Mayıs ayına kadar onunla bağlantılı bir isim bulamadım. Anlaşılan o tarihte birisinin yedeğiymiş ikinci takımda.
Bitti mi?
Bir şey daha. Adamın arabası olması gereken yerdeymiş. Burada, Arlanda'da, havaalanının otoparkında. Opel Rekord hiçbir özelliği yok.
Öyle mi? Peki şimdi bitti mi?
Evet.
Hoşça kal. Martin Beck not ettiği harflere huzursuzca bakıp durdu. Ari Böck. Bir insan adına bile benzemiyordu. Herhalde yanlış bir şeyler vardı. Bu bilgi tamamen çöptü. Martin Beck kalktı, panjurları açıp yaz havasını içeri aldı. Nehir ve Buda yakası manzarası tıpkı bir gün önceki kadar büyüleyiciydi. çok menşeili, yandan çarklı vapur nehirden ayrılmış, alçak iki bacalı bir motorlu feribota yer açmıştı. Bu da Çekoslovakya bandıralıydı ve adı Druzva'ydı. Yazlık giyinmiş insanlar oturmuş otelin önündeki masalarda kahvaltı ediyordu. Saat 9:30'tu. Martin Beck kendini işe yaramaz ve vazifesini ihmal etmiş biri gibi hissettiği için hemencecik duş alıp giyindi. Haritayı cebine soktu ve alt kata antreye indi. Bütün yolu aceleyle geldiği için orada kıpırdamadan put gibi durdu. Oraya varınca ne yapacağını bilmiyorsan koşturmak manasızdı zaten. Martin Beck bir saniye bunu kafasında evirip çevirdi, sonra yemek salonuna gitti. Açık pencerelerden birinin yanına oturup servis edilen kahvaltısını yedi. Nehirden boy boy tekne geçiyordu. Büyük bir Sovyet römorkörü arkasında üç yağ gemisi çekerek nehir boyunca devam etti. Tahminen Batum'dan geliyordu, bayağı uzak bir mesafeden. Kaptan başına beyaz kep takmıştı. Garsonlar sanki Rockefeller gelmiş gibi Martin Beck'in masasının etrafında fır döndü. Küçük çocuklar sokakta top oynuyordu. Büyük bir köpek onlara katılmak istedi. Tasmasını tutan iyi giyimli kadını neredeyse yere serecekti. Kadın düşmemek için taş trabzanlara tutunmak zorunda kaldı. Bir süre sonra trabzanı bıraktı ancak tasmayı sıkı sıkıya kavramış, köpeğin arkasından geriye yatık bir halde koşarak top oynayanların arasına girdi. Hava şimdiden çok sıcaktı, nehir pırıl pırıl parlıyordu. Martin Beck'in şimdilik ne yapacağına dair tek bir fikri yoktu. Martin Beck başını çevirdi ve birisinin gözlerini ona dikmiş olduğunu gördü. Kendi yaşlarında güneşten yanmış, gri saçlı, düz burunlu, kahverengi gözlü, gri takım elbise ve siyah ayakkabılı, beyaz gömlek ve gri kravatlı birisiydi. Sağ elinin serçe parmağında işlemeli bir yüzük takmıştı ve masanın üstünde kenarları dar yeşil kırçıldı bir şapka ve şapkanın ortasındaki kuşakta bir tüy vardı. Adam duble espresso içiyordu. Martin Beck gözleriyle etrafı kolaçan edince gözlerini ona dikmiş bir kadın dikkatini çekti. Kadın Afrika kökenliydi, genç ve çok güzeldi, yüz hatları çok belirgindi. İri parlak gözlü, beyaz dişli, uzun ince bacaklıydı ve ayak kemikleri çıkıktı. Gümüş rengi sandalet vardı ayağında ve parlak bir kumaştan yapılmış açık mavi bir elbise giyiyordu. Tahminince ikisi de Martin Beck'e çok yakışıklı olduğu için böyle bakıyordu. Adam kıskanarak kadınsa alenen arzuyla bakışlarını dikmişti. Martin Beck hapşırınca üç garson ona iyi dileklerde bulundu. Martin Beck onlara teşekkür etti, antreye gitti. Haritayı cebinden çıkardı ve yazdığı harfleri görevliye gösterdi. ''Bu isimde birisini tanıyor musunuz?''
''Hayır efendim.''
''Bir spor yıldızıymış galiba.''
''Gerçekten mi?''
Görevli anlayışla baktı, doğal olarak müşteri her zaman haklıydı.
Belki o kadar meşhur değildir efendim.
Bu bir kadın ismi mi yoksa erkek ismi mi? Ari bir kadın ismi, takma isim gibi ama Aranka'nın farklı bir versiyonu. Çocuklar için söylersin ya. Görevli başını yana eğip kelimelere baktı.
Ama soyadı efendim, bu gerçek bir isim mi?
Bana bir fihrist verebilir misiniz? Doğal olarak fihriste Böck diye birisi en azından bir insan kayıtlı değildi. Fakat Martin Beck o kadar çabuk pes etmezdi. Hala ne yapacağınızı bilmiyorsanız ciğeri beş para etmez bir erdem bu. Birçok başka ihtimali denedi. Sonuç şöyleydi. Boek Estzer, Pensio 12, Venetianer UT 6-292-173. Martin Beck günün ilk fikrini düşünmüş olmanın verdiği çarpıntıyla gençlerin kaldığı oteldeki kızın ona yazdığı kağıdı cebinden çıkarıverdi. Venetianer UT. Tesadüf olması imkansızdı. Resepsiyon masasında yaşlı görevlinin yerini genç bir kız almıştı.
Bu ne demek?
Pensio, pansiyon yani ücretli ev. Sizin için bu numarayı aramamı ister misiniz?
Hayır anlamında başını salladı.
Burası nerede?
Dördüncü bölgede,
Uypeşte. Nasıl gidebilirim oraya?
En hızlı taksiyle elbette. Onun dışında Marx Meydanı'ndan 3 numaralı tramvay hattını da kullanabilirsiniz. Fakat tam orada iskeleye yanaşan teknelere binmek daha iyi olur. Kuzey yönünde.
11. Bölüm. Teknenin adı Üttöro'ydu. Görenlerin gözü gönlü açılırdı. Kömürle çalışan küçük bir buharlı gemiydi. Dümdüz bir bacası ve açık güverteleri vardı. Sakin sakin ve rahatça parlamento binasının ve Margaret Adası'nın önünden geçerek nehirde yol alırken Martin Beck küpeşte de dikilip bu motordan gelen sese lanetler yağdırıyordu. Makine dairesine doğru yürüyüp aşağı baktı. Kazan dairesinden sıcaklık bir sütun gibi yukarı çıkıyordu. Ateşçi mayo giymişti ve kaslı sırtı terden parlıyordu. Kömür küreği tangırdadı. Adam bu cehennem sıcağının altında ne düşünüyordu acaba? Büyük ihtimalle dizel motorunun ne büyük nimet olduğunu düşünüyordu. Kuşkusuz kendini dizel motorun ve bir yağ tenekesinin yanında elinde üst tüpü gazetesini okurken hayal ediyordu. Martin Beck tekneyi incelemeye devam etti fakat kazan dairesindeki adam tadını kaçırmıştı. Çoğu şey de böyle oluyordu hep. Hem pastam dursun hem karnım doysun olmuyordu. Tekne geniş açık hava parkların ve plajların yanından geçti. Bir kano sürüsünün ve hobi teknelerinin arasından süzüldü. İki köprüyü geride bırakıp nehrin küçük bir boğazına doğru yanaştı. Kısa bir zafer düdüğü çaldıktan sonra Uypeş'te iskele verdi. Martin Beck kıyıya adım attıktan sonra arkasını dönüp buharlı tekneye baktı. Şahane biçimini ve işlevselliğini hala koruyordu. Ateşçi güverteye çıktı, güneşe karşı kahkaha atıp doğruca suya atladı. Şehrin bu kısmı Budapeşte'de daha önceden gördüğü yerlerden farklı bir yapıya sahipti. Martin Beck ferah çıplak meydanda çaprazlama yürüdü. Yol sormak için birkaç cılız girişimde bulunmasına rağmen bir türlü iletişim kuramadı. Haritaya rağmen yolunu kaybetti ve bir sinagogun arka bahçesine girdi. Anlaşılan burası bir Yahudi huzureviydi. Büyük felaketlerden sağ çıkmış bu kırılgan yaşam savaşçıları duvar dibindeki incecik gölgeliğe koydukları asır sandalyelerinden ona neşeyle kafa salladı. 5 dakika sonra Martin Beck Venetianer UT No 6 yazan binanın önünde duruyordu. Bina 2 katlıydı ve dışarıdan bakılınca buranın yataklı bir pansiyon olduğu izlenimine kapılmazdınız. Ancak sokakta yabancı plakalı 2 araç park halindeydi. Martin Beck hole girer girmez evin sahibiyle tanıştı. Frau Beck. Evet ama maalesef doluyuz. 50 yaşlarında tıknaz bir kadında Almancası son derece akıcıydı. Ben Ari Boek adında bir hanımefendiyi arıyorum. Benim yeğenim bir üst katta sağdan 2. kapı. Kadın bunu dedi ve yürüyüp gitti. Bu kadar basitti. Martin Beck beyaza boyanmış kapının dışında 1 saniye dikildi ve içeride birisinin hareket ettiğini duydu. Sonra hafifçe kapıyı tıklattığında kapı anında açıldı. Fräulein Boek. Kadın şaşırmıştı. Tabii ki şaşıracaktı. Ne de olsa misafir beklemiyordu. Üstünde koyu mavi 2 parçalı mayo vardı ve sağ elinde yeşil plastik bir dalgıç maskesi ve şnorkel tutuyordu. Ayakları açık sol eli hala kapının kilidinde kıpırtısız ve tam hareket ederken donmuş gibi duruyordu. Koyu renk kısa saçlıydı, yüz hatları sertti, kalın siyah kaşlıydı, geniş bir burnu ve dolgun dudakları vardı. Dişleri güzeldi ama biraz çarpıktı. Ağzı yarı açıktı, dilinin ucu alt dişlerine değiyordu. Sanki lafı dilinin ucundaydı. Boyu 1.57'den uzun değildi fakat güçlü ve orantılı bir fiziğe sahipti. Omuzları ve kalçası genişti ve beli incecikti, bacakları kaslıydı. Ayakları kısa ve genişti, ayak parmakları dümdüzdü. Cildi kopkoyu yanıktı, derisi yumuşak ve elastik görünüyordu. Özellikle diyafram ve mide kısmı. Koltuk altları tıraşlıydı, iri göğüsleri vardı, yuvarlak karınlıydı ve karnının üstü koyu cildinin üstünde açık renk kalan sık tüylerle kaplıydı. Yer yer uzun ve siyah kıvırcık kıllar bacaklarının ortasındaki elastik kumaşın altından çıkmıştı. Taş çatlasın 22 ya da 23 yaşındaydı. Klasik anlamda tam olarak güzel denemezdi ama yeteri kadar güzel denilebilirdi. Büyük koyu kahverengi gözlerinde soru işaretleri belli oluyordu. Sonunda kız evet beni mi arıyordunuz dedi. Almancası teyzesi kadar akıcı değildi ama fena da sayılmazdı. Alf Matson'u arıyorum. Kim o? Kızın genel hali ve tavrı şoka girmiş bir çocuğu andırıyordu. Martin Beck bu yüzden kızın o ismi duyunca bariz bir tepki gösterip göstermediğini anlayamadı.
Bu ismin kıza yabancı olması gayet olasıydı.
İsveçli bir gazeteci Stockholm'den.
Burada mı oturuyormuş? Şu anda burada hiç İsveçli yok. Bir hata yapmış olmalısınız.
Bir saniye kaşlarını çatarak düşündü.
Peki ama benim adımı nereden aldınız?
Kızın arkasındaki oda sıradan bir yatakhane odasıydı. Mobilyaların üstüne özensizce atılmış giysiler vardı. Martin Beck'in görebildiği kadarıyla sadece kadın giysileriydi bunlar.
Bana bu adresi kendisi verdi. Matson eski bir dostumdur.
Kız ona şüpheyle bakıp şöyle dedi.
Ne tuhaf.
Martin Beck, Matson'un pasaportunu cebinden çıkarıp Matson'un resminin olduğu sayfayı açtı. Kız resme dikkatlice baktı.
Hayır, daha önce hiç görmedim.
Bir süre sonra kız, birbirinizi mi kaybettiniz dedi.
Martin Beck cevap vermeye fırsat bulamadan arkasında yalın ayak adım sesleri duyup yana kaydı.
30 yaşlarda bir adam yanından geçip odasına girdi. Ortalamadan daha kısaydı. Üzerinde mayo şortu vardı. Sarışındı ve vücudu kaslıydı. Ayrıca karşısındaki kadın kadar çok koyu yanık tenliydi. Adam kadının arkasına ve yana geçip meraklı gözlerle pasaporta baktı.
''Kim bu?'' diye Almanca sordu.
''Bilmiyorum. Bu beyefendi onu kaybetmiş, buraya taşındığını sanmış.''
''Kaybetmiş.'' dedi sarışın adam. ''Hiç iyi değil. Hem de pasaportsuz. Ne can sıkıcı bir durum. İyi bilirim. İşim bu.''
Şakacı bir tavırla genç kadının mayosunun elastik bandını geriye kadar çekip şap diye bıraktı. Kadın ona sinir olarak baktı.
''Yüzmeye gitmeyecek miyiz?'' dedi adam.
''Evet, ben hazırım.''
''Ari Burke'' dedi Martin Beck. ''Bu isim bana oldukça tanıdık geliyor. Siz yüzücü değil misiniz?''
Kızın bakışları ilk kez titreşti.
''Artık yarışmıyorum.''
''İsveç'te bir yarışta yüzmemiş miydiniz?''
''Evet, bir defa, 2 yıl önceydi. Sonuncu olmuştum. Ne komik. Adam size benim adresimi vermiş.''
Sarışın adam meraklı gözlerle kıza baktı. Kimse konuşmadı. Martin Beck pasaportu kaldırdı.
''Eh, hoşça kalın o zaman. Rahatsız ettiğim için özür dilerim.''
''Hoşça kalın.'' dedi kadın ilk kez gülerek.
''Umarım arkadaşınızı bulursunuz.'' dedi sarışın adam. ''Kaplıcaların oradaki kamp alanına baktınız mı? Hemen burada, nehrin karşı kıyısında. Bayağı çok insan var orada, tekneyle geçebilirsiniz.''
''Siz Almansınız değil mi?''
''Evet, Hamburg'dan.''
Adam kızın kısa saçlarını karıştırdı. Kız elinin tersini hafifçe adamın göğsüne sürttü. Martin Beck arkasını döndü, yürüyüp gitti.
6. ayrımın sonu. Sayfa 93.